Yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi videomuzun başında sizlere hatırlatmak istiyoruz. Lütfen bizleri daha önceden seyrediyorsanız ve beğeniyorsanız, içeriklerimizle ilgili hoşnutsanız eğer, lütfen yorumlarda bizlere emojiler, şunlar bunlar gönderin. Kanalımıza abone olun ve aynı zamanda paylaşın. Başkalarına ulaştırmaya çalışın. Lütfen yapıcı eleştirilerinizi bizlerden eksik etmeyin diye başlamak istiyorum. Merhaba sevgili Barış, ne var ne yok, nasılsın?
Çok şükür abi. İyi günüm, iyi olalım. Sen nasılsın?
Vallahi gördüğün gibi ben de böyle tabii sömestr tatiline yakalanınca böyle remote yakalanmış oluyoruz haliyle. Seninle uzaktan yaptığımız çekimlere bu sefer ben uzaktan katılmış oluyorum. Ufakların tatili sebebiyle buradayım. Gelirken umarım bir ceza yememişimdir diye düşünüyorum. Bugün konular içerisinde olduğu için hani ben de biliyorsun Berlingo kullanıcısıyım. Hani normal yolda görüyorsun işte 90 yazıyor diyelim ki. Sen 90 gidersen olmaz. Sen çünkü ticarisin, yani community statüsünde, panel one statüsünde olduğu için 10 kilometre daha düşük gitmen lazım. İşte yok orada gördün 20 yazma yapman lazım falan gibi saçma sapan bir durum var. Tabii ki haklı bir gerekçeyle. Neyse biz çok da hani 10 kilometrenin çok da lafı olmaz ama dikkat etmemiz gerekiyor falan filan. Inter Milan diyerek hemen söze girmek istiyorum. İlk haberimiz bu hafta. Güzel bir araçla ilgili. Ben doğrusu sevdim aracı. Türkiye'de bir dönemin çok sevilen araçlarından bir tanesi. Hala tabii seviliyor ama bir dönem böyle aşırı popülaritesi vardı bu araçların. Jeep o zamanlar gerçekten çok şeydi yani. Hatta belki Türkiye'deki Jeep'ler falan desek belki de 90'larda gördüğümüz ettiğimiz Jeep'ler çok hakikaten havalıydı. Şimdi ilk defa uzun zamandır bu kadar havalı görüyorum ben aracı. Neden bahsettiğimizi sevgili seyircilerimize göstereceğim. Sen söze girdiğinde.
Evet, dediğin doğru. Ülkemizde sevilen bir marka ama maalesef ne yazık ki işte ekonomik koşulların bu şekilde seyrettiği bir yerde sevilen markayı daha çok tercih edilen bir marka olamıyor her zaman. Çünkü alım gücüyle ilintili bir durum olduğu için Jeep de tabii ki ülkemizde çok ucuz bir marka olmadığı için böyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi bahsettiğimiz modeli tamamen %100 elektrikli bir model olacak. Wagoneer S olarak geçiyor. Wagoneer ismine zaten geçmişten de alışkınız, Jeep'in ikonik modellerinden bir tanesi. Hatta SUV denliğinde, Jeep denliğinde en dikkat çekici üyelerinden bir tanesi. Ama yeni nesilde %100 elektrikli versiyonla beraber tabii ki tasarımı, algısı tamamen değişiyor. Daha modern bir çizgiye bürünüyor diyebiliriz. Sen de şu anda fotoğraflarını gösterdiğin gibi zaten bunu net bir şekilde görüyoruz. Ön tarafta tabii ki Jeep'in imzası haline gelen o panjuru devam ettiriyor ama dediğim gibi daha modern çizgilerle, daha farklı tasarım diliyle vurgulanmış detaylarla karşılaşıyoruz. İşte ince farlar, boydan boya uzanan led şerit bu panjuru da kapsayan şekilde. Onun dışında tabii ki Jeep markası olduğu için otomobilin SUV karakterini vurgulayan detaylar, sert detaylar bolca karşımıza çıkıyor ama diğer SUV'lerde gördüğümüz işte siyah plastik dodikler, yan eteklerde yine plastik detaylar burada çok fazla görmüyoruz. Genelde böyle gövde rengi detaylara yer verilmiş. Onu da ben şöyle düşünüyorum. Daha çok zaten Jeep dendiğinde zaten bu farklı tasarım detaylarıyla bu SUV algısını desteklemek gerekmediği için ve daha modern bir araçtan bahsettiğimiz için, üst seviye lüks bir araçtan bahsettiğimiz için tabii ki bu detayları çok görmüyoruz burada. Onun dışında zaten elektrikli otomobillerden alışık olduğumuz hem zemin kapı kolları hemen kendini gösteriyor bu modelde de. Dediğim gibi modern çizgilere sahip, tabii ki eski wagonerlere hayran olanlar bu tasarım çizgisinden çok hoşnut olmayabilirler. Çünkü birbirinden çok farklı araçlar olduğunu söylemek mümkün. Onun dışında zaten daha önce geçtiğimiz haftalarda böyle yavaş yavaş dış tasarım ortaya çıkmaya başlamıştı. Ama burada ne yeni? Tabii ki iç mekanı yeni. Marka tarafından, Stellantis tarafından ilk defa paylaştı aracın iç mekanı. Elimizde çok kısıtlı görüntüler var ama buradan konsolu çok net bir şekilde görüyoruz. Modern elektrikli otomobillerde, hatta modern tüm otomobillerde olduğu gibi bolca dijital ekrana emanet edilmiş tüm kontroller. Baktığımızda işte sürücünün önünde bir tane dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada büyük bir multimedya ekranımız mevcut ama bunların dışında ön yolcunun önüne de Jeep markası kocaman bir ekran koymayı tercih etmiş. Hatta bunlarla da kısıtlı kalmayıp merkez ekranın alt kısmına işte koltuk ısıtma, havalandırma veya iklimlendirme ayarları gibi fonksiyonların yapılması için yine küçük değil, kocaman bir ekran yerleştirmeyi tercih etmiş. Baktığımız zaman konsolda hiçbir şekilde fiziksel tuş görmüyoruz. Bütün kontroller dijital düğmelere emanet. Benim baktığımda şurada sadece direksiyon simidinin üzerindeki kontroller fiziksel, mekanik tuşlarmış gibi geliyor. Onun dışında bolca ekran, ortadaki merkez ekranın altında kontroller var ama onlar da dokunmatik olduğu için yine fiziksel kontrollerden bahsetmek mümkün değil. Bunun sebebi var, sevmeyeni var. Ben daha çok böyle en azından güvenlik açısından da düşündüğümde bazı şeyleri, mesela klima kontrolü gibi bolca sürekli yapılan şeylerin fiziksel tuşlara atanması taraftarıyım. Tabii ki bunu seven de vardır ama benim şahsi fikrim böyle. Onun dışında yine kapı içlerinde, kapı panellerinde ve konsolda boydan boya uzanan mavi ambiyans aydınlatmasını görüyoruz. Yine böyle özellikle karanlık bir fotoğrafta ki otomobilin iç mekanındaki temada genelde karanlık, böyle siyah gördüğüm kadarıyla bir döşemelere yer verilmiş. Güzel bir ambiyans oluşturmuş. Orta konsol oldukça geniş. Burada parlak siyah malzeme üzerine yerleştirilmiş işte motor start stop düğmesi, vites seçici. Onun dışında otomobilde 5 farklı sürüş modu olduğunu görüyoruz. Bu sürüş modlarının ayarlandığı anahtar. Hemen yanında 2 tane büyük bardaklık gibi güzel detaylar var. Orta konsolda böyle file şeklinde bir tasarıma yer verilmiş. Bu da konsolun ve geri kalan temadan daha farklı bir detay oluşturmuş. Onun dışında iç mekanın da kalan tarafını göremiyoruz. Mutlaka deri koltuklar, yine bu tema uygun yüksek kaliteli malzemeler göreceğiz diye düşünüyorum. Sen tasarımını nasıl buldun?
Ben bayıldım. Doğrusu çok güzel ve içeriden ve dışarıdan bakınca yani her hali çok güzel bir araç olarak görünüyor. Tekrar o beklediğimiz, düşündüğümüz vakti zamanına çıktığında nasıl bir beklentiyi karşıladıysa, yani lüks bir otomobil, lüks bir SUV havasını o zamanlar nasıl veriyorduysa, şimdi yine buna baktığında yine olanın üstüne eklemiş çok da kolay bulamayacağın özellikten görünümü, konforu sunacakmış gibi görünüyor buradan bakınca. Ben heyecanlandım doğrusu bunu görünce. Tabii Wagoner acaba yani bu serinin işte en üst versiyonu olacak, ona göre mi olacak falan, diğerlerinde nasıl bir etkileşim olacak? Doğrusu merak ediyorum ama şunlar bakınca beni heyecanlandırdı. Özellikle bu da tabii artık SUV deyince ya da ne diyelim buna, yani bu tip böyle araçlar, artık araçlara bakınca Land Rover'ı, işte Range Rover'ı falan böyle düşünüyorsun, ediyorsun. O çok ciddi bir dominant bir yapısı var. Şimdi ona bakınca ona benziyor mu falan demeyeceğim. Bu gerçekten önü mat bir siyahlığı, senin söylediğin detaylar, o dodiklerdeki o işte şişirmeler falan değil, kendinden kaslı havası ve tasarımı çok hem sivri hem de yenilikçi duruyor. O yüzden ben heyecanlandım. Bakalım. O yüzden heyecanla bekliyorum. Yani arka kısmında da hakeza. Tabii başka modellere benzemiyor ama tabii benziyor. Her model, artık hep konuştuk bunu, bir daha söylemeye gerek yok. Hepsi birbirine benziyor. Fakat ben aracı sevdim. İçindeki havayı sevdim. Jeep'in tekrar dönüşü olur mu? Beraber görelim bakalım. Hep beraber anlayacağız diye ümit ediyorum.
Evet. Bu arada bu model şöyle bir öneme sahip. Jeep markasının ilk global doğuştan %100 elektrikli otomobili olacak. Mesela Türkiye'de de satılan Jeep Avenger %100 elektrikli olarak geldi ama şimdi altyapı olarak doğuştan elektrikli mimari üzerine inşa edilmediğini zaten biliyoruz. Onun benzinli versiyonu da var ki altyapı olarak aslında yine aynı grupta yer alan işte Peugeot 2008 gibi markalarla aynı platform üzerine yükseliyor. Zaten o modellerde de doğuştan elektrikli altyapı olmadığını biliyoruz ama Wagoneer S doğrudan Stellantis'in yeni tanıttığı, hatta bu bölümümüzde ondan da bahsediyor olacağız, STLA Large adı verilen platform üzerine yükseliyor. Hatta onun üzerine yükselen ilk model olacak diye hatırlıyorum. Doğuştan %100 elektrikli araç platformu bu. Teknik detayları henüz tam olarak açıklanmadı ama en üst versiyonda 600 beygir güç sunacağını, 4 tekerlekten çekişli olacağına dair bilgileri biliyoruz. Onun dışında çok fazla bir teknik detay yok. Önümüzdeki haftalarda büyük ihtimalle bunları da öğreniyor oluruz.
Şahane. Peki bekleyelim, görelim diyorum ve hemen bir sonraki haberimize, tabii ki Çin mahallesine doğru gidiyoruz. BYD'nin yeni bir aracıyla ilgili bir bilgimiz var. Buyursunlar, ekranda veriyoruz efendim.
Şimdi Türkiye'de otomotiv sektörünün son aylarda şöyle bir gündemi var. Nedir o? İşte yeni bir düzenleme getirildi. Özellikle Çinli elektrikli otomobil ithal eden şirketlere, distribütörlere yönelik. Nedir bu? işte daha öncesinde ilave vergi vardı ama bu yetmedi. Ne getirildi? Artık Çin'den ithal eden, elektrikli otomobil ithal eden ya da araç ithal eden markalar, şirketler Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 tane servis istasyonuna sahip olmak zorunda. Tabii ki şimdi irili ufaklı markalar var, yeni girmeye çalışan distribütörler var, farklı markaları getiren Çin markaları. Bu ne yaptı? Tabii ki onları endişelendirdi. Çünkü yani çoğunun Türkiye'de en azından kendi olarak 20 tane servis istasyonu yok. Bu da ne demek oluyor? İşte 2024 yılında onların elektrikli otomobil satamaması anlamına geliyor bu yeni düzenleme uygulandığında. Şimdi bu markalardan bir tanesi de ne? 2023'ün sonlarına doğru çok konuştuğumuz BYD. BYD 63 modeliyle Türkiye'ye girdi biliyorsun. Bu yılın ilk çeyreğinde de Seal ve Han modellerini getirecekti ama işte yeni düzenleme BYD ile ket vurdu. Fakat çok konuşulmasının ardından BYD'den bu konuda net bir açıklama geldi. Türkiye pazarının arkasındayız diye açıklama yaptılar. Hem ALC Türkiye hem de BYD yönetimi. Ne demek oluyor bu? Tabii ki genelgenin şartları belli, yeni düzenlemenin şartları belli. Burada çok net, 20 tane servis istasyonuna sahip olmak zorunda. BYD'nin tabii ki şu anda böyle bir durumu yok. Ama Türkiye'ye yönelik yatırımları sürdüreceklerini, tabii ki bu süreçte hükümetle de işte bu en azından şartların yumuşatılması, markalara bu konuda kolaylıklar sağlanması, bazı net olmayan maddeler var, bu maddelerin netleştirilmesi konusunda görüşmeler yapacaklarını ve daha biraz daha ılımlı hale getirmek istediklerini belirteceklerini söylediler. Tabii ki düzenlemenin hiçbir şekilde değiştirilmemesi halinde bu 20 servis istasyonuna sahip olma konusunda çalışmalarını, yatırımlarını sürdüreceklerini belirttiler. Tabii ki bu kolay bir yatırım değil. Yani o kendi yaptıkları açıklama da var. Nereden baksan böyle bir istasyon ağına sahip olmak 500-600 milyon euro gibi büyük bir yatırım gerektiriyor. Yavaş yavaş bu yatırımı yapacaklarını ve Türkiye pazarında var olmaya devam edeceklerini belirttiler. Bu en azından işte BYD'den daha önce 2023 yılında Aptu 3 satın alıp şimdi ya marka Türkiye'den çıkacak mı? Bu yeni düzenleme sayesinde biz artık hani destek göremeyecek miyiz şeklinde endişeleri olan tüketicileri, araç sahiplerini rahatlatacak bir açıklama oldu. Bu süreçte ne olacak? Tabii ki BYD elektrikli otomobil getiremiyor şu şartlarda. Daha önce de açıklandığı gibi hibrit yani plug-in hibrit modellerle bu süreçte varlıklarını devam ettirecekler. Hatta şu anda fotoğrafını gördüğümüz BYD Seal U isimli bir SUV modeli var. Türkiye'den de bazı otomotiv gazetecilerini yurt dışına götürüp bu modeli test ettirdiler. 2024 yılında bu model gelecek Türkiye pazarına. Hatta Avrupa'dan önce Türkiye pazarında satışa sunulacaklar. BYD Seal U'nun özelliklerine şöyle bir kısaca değinecek olursak nedir? Bu 4 silindirli işte 72 kW yaklaşık 140 beygir civarına denk geliyor sanırım. Hemen ona bakacağım. Bir benzinli motor bulunuyor. 1.5 litrelik benzinli motor bulunuyor. 145 kW'lık da bir elektrik motor var. Yani plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit bir versiyondan söz ediyoruz burada. Yine BYD'ye ait Blade Battery yani bıçak tipi batarya adı verilen ünlü batarya 18.3 kW saatlik bir batarya karşımıza çıkıyor. Tabii ki küçük bir batarya %100 elektriklere göre çünkü hibrit sistemden bahsediyoruz burada. Bu şekilde özelliklere sahip lüks özellikler sunmayı devam ettiren bir SUV'den söz ediyoruz. Türkiye pazarında satışa sunulacak. Bu arada 72 kW az önce 140 beygir gibi civar bir şey söyledim ama 96 beygir ben ezberden konuşmuştum orada. 96 beygirlik bir benzinli motora sahip olduğunu belirtelim. Bu şekilde bir kombinasyon sunuyor bize. Tabii ki bu otomobillerde en önemli detaylardan biri ne? Saf elektrikli sürüş menzili sunuyor olmaları hibrit araç olmalarına rağmen. BYD Seal U da WLTP ölçümlerine göre şehir içerisinde 110 kilometreye kadar, karma kullanımda ise 80 kilometreye kadar bir saf elektrikli sürüş menzili sunuyor bize. Bu da tabii ki şehir içinde herhangi bir yere gidip gelirken işte işe her gün işe gidip gelen kişiler bu aracı kullandığında İstanbul içinde dahi büyük şehirlerde dahi saf elektrikli sürüş menzilini kullanarak bundan faydalanarak işe gidip gelip bu ihtiyaçlarını görebilirler. Böyle bir otomobilden bahsediyoruz. Onun dışında 18 kW'lık DC hızlı şarj desteği olması güzel. Tabii ki günümüz modern şarj edilebilir hibritlerine göre biraz düşük kalıyor. Birçok otomobilde özellikle işte Volkswagen tarafında falan 50 kW'lık DC hızlı şarj desteğinin sunulduğunu görüyoruz plug-in hibritlerde bile. Ama burada 18 kW'lık biraz düşük kalmış olmasına rağmen böyle bir desteğin sunulması, sadece AC şarja yer bırakılmaması güzel bir detay olmuş. Onun dışında teknik detaylarla devam ettiğimizde son hızı 170 km/saat, 0-100 hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlıyor. WLTP'ye göre işte tüketim ortalaması da 100 km'de 0.9 litre olarak belirtilmiş ama her zaman söylüyorum plug-in hibritlerde hani bu konularda biraz bu ölçümde trik var. İşte hani çoğu saf elektrikli sürüş menziliyle kat edildiği için sanki yakıt tüketimi çok çok düşükmüş gibi gösteriliyor. Mutlaka düşük. Özellikle elektrikli menzilinden faydalandığınızda zaten yakıt tüketimini çok düşürüyorsunuz ama plug-in hibritlerde şöyle bir sıkıntı oluyor %100 elektriklere göre. İşte alan kişi bir şarj ediyor, iki şarj ediyor. Üçüncüsünde biraz daha üşenmeye başlıyor. Nasılsa benzinli motorum var, benzinim var diyor. Artık bataryayı kullanmamaya başlıyor. Burada neyi kaybetmiş oluyorsunuz? Yine aynı şekilde normal içten yanmalı motorlu bir araç gibi yine emisyonu aynı şekilde devam ediyor. Saf benzinli bir araca göre daha pahalı bir araç almış oluyorsunuz ama benzinli olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. O yüzden plug-in hibritlerde en azından almışken bataryayı sürekli dolu tutmak önemli bir durum oluyor.
Önemli bir gösterge. Evet doğru. Bunu sürekli diri tutmak lazım. Son zamanlarda yine şarjla ilgili meseleleri çok duymaya başladık. Özellikle kış aylarında daha önce tabii şeydi yani sanki komplo teorisi de vardı. İşte kış aylarında bu elektrikli araçların pilleri bitecek, bitiyor, bittiler, kaldılar. İşte aslında pillerinden dolayı değil ama bu istasyonlarda tabii benzin, klasik benzin istasyonunda olanlar değil ama diyelim ki AVM'lerde veya şehirler arası yollarda olanlar kar yağdıktan sonra onların önüne gitmek sorun olduğu için bazıları sorun yaşadılar ama onun dışında soğukta şunda bunda böyle bir sorun yaşadı. Ama tabii ki yine de nereden bakarsan bak bir şey stresi var. Yani bu işte elektrik bana yetecek mi yetmeyecek mi? Gittiğim yerde işte acaba bir saat mi bekleyeceğim yoksa hemen bana sıra gelecek de boş mu orası falan filan soruları artık o devam edecek. O biraz gülü seven dikenine katlanır modu ya da işte daha önce söylemiştim kiralayacaksın bunu bakacaksın. Bu stres sana uygun mu değil mi göreceksin ondan sonra karar vereceksin diyelim ve hemen sonraki haberimize de geçelim. BYD'nin bu güzel haberinden sonra arabada şık zaten sen de söyledin Türkiye'den de gönderilmiş edilmiş dedin. Evet bunu gördükten sonra bir de bakalım şimdi sıradaki haberimiz aslında ya yok ben diyecek tırnak cezalarına geldik mi değil bir başka güzelle geliyoruz bu sefer. O da 2024 Audi Q7 nasıl olmuş bakalım bu sevgili Q7.
Evet yine SUV'lerden devam ediyoruz. SUV'lerden başladık. SUV'lerden devam ediyoruz. Ama bu sefer yine başka bir lüks SUV'ye geçiş yaptık. Tabii ki Audi Q7 senin de söylediğin gibi kısa süre önce makyajlandı. Makyaj operasyonundan geçirildi. Baktığımız zaman özellikle şöyle dış tasarımına bir baktığımızda aslında çok da büyük bir fark görmüyoruz. Neden? Çünkü sadece ışık imzası değiştirildi. Ön panjurda bazı değişiklikler var. Biraz daha aslında daha önce makyajlanan Q8 ve SQ8 gibi özellikle aydınlatmalar da dahil, panjurun da dahil olduğu biraz daha agresif, sert bir yüze kavuşması sağlanmış otomobilin. Onun dışında böyle çok dişe dokunur bir değişiklik yok. Ön taraftaki en büyük değişimlerden bir tanesi opsiyon olarak burada lazer teknolojisine sahip HD Matrix farlara sahip olması ve buradaki işte gündüz ledlerinin üst tarafa taşınması sanki ana aydınlatmalardan biraz daha ayrılmış bambaşka bir bölüme taşınmış gibi görünüyor. Bu da otomobilin biraz daha sert görünmesini sağlamış ki lazer teknolojisine sahip HD Matrix farlar gerçekten aydınlatma konusunda ve teknoloji olarak çok ileri bir teknoloji olduğunu söylemek mümkün. Onun dışında yeni jant tasarımları var, yeni gövde renkleri var. Arka tarafta stop lambalarının grafikleri değiştirilmiş. Buradaki grafikleri yine siz farklı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir teknoloji sunuyor lüks SUV Q7'de. Aynı şekilde SQ7 yani onun performanslı versiyonu da makyaj operasyonundan nasibini almış durumda. Dış tasarımdaki değişiklikler dediğim gibi bunlarla sınırlı. Buradaki en büyük değişiklik opsiyon olarak HD Matrix farların sunuluyor olması. Onun dışında iç mekanda tabii ki bazı değişiklikler var. Onun ne demek bu? Multimedya sisteminde yenilikler yapılmış. Multimedya sistemi artık Spotify ve Amazon Müzik gibi üçüncü parti uygulamaları destekliyor. Onun dışında Audi Sanal Cockpit sunulan özelliklerden bir tanesi. Bu artık diğer yol kullanıcılarını gösteriyor. Bunun dışında şerit değiştirme uyarısı, mesafe uyarısı ve trafik ışığı uyarısı gibi gelişmiş sürüş asistanlarıyla birlikte çalışarak bunlarla ilgili uyarıları da sürücü için net bir şekilde gösteriyor. Bunun dışında kaputun altında sunulan motor seçeneklerinde hiçbir değişiklik yok. Dizel motorlar, benzinli motorlar sunulmaya devam ediyor. Az önce Performans SQ7 versiyonundan bahsetmiştim. Onda 500 beygir güç ve 770 Nm tork üreten V8 yani 8 silindirli büyük bir motor bulunuyor. 0-100 hızlanmasını 4.1 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Yani koca bir SUV'den bahsediyoruz ama elektrikli otomobillerde bu sürelere alıştık. SUV olsa bile, D ve E segmentler olsalar bile bu sürelere alıştık ama benzinli motora sahip bir aracın, bir SUV'nin 4.1 saniyede bu hızlanmayı tamamlaması oldukça kayda değer bir süre olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında işte opsiyon olarak veya standart olarak sunulan donanımlar var. Mesela tüm donanım seviyelerinde Q7'nin adaptif havalı süspansiyon görevi yapıyor. Daha üst seviyelere çıkıldığında ise biraz daha sportif şasi ve arka aksi yönlendirme gibi özellikler de karşımıza çıkıyor. Yeni Q7, makyajlı Q7 Avrupa'da satışa sunuldu. Fiyatı da 79.300 Euro'dan başlıyor. Bu fiyatlar biz artık değerlendirmek istersek bizi çok aşan fiyatlar olduğunu söylemek mümkün.
Evet, peki iş değerlendirmeyelim sevgili Bırç. Ben direkt olarak trafik cezalarına geçmek istiyorum. Trafik cezalarında indirime dair bir haber var. Ama aslında indirim değil de yani indirimle ilgili bir haber diyelim. Ne oldu da biz bunu konuşuyoruz sevgili Bırç?
Evet, senin dediğin gibi böyle bir indirimli ödeme dendiğinde tabii ki ilk başta şöyle bir algı oluşabiliyor. Ya trafik cezaları zaten zamlanmıştı biliyorsun her yıl. Yeniden değerleme oranında zamlanıyor. Bu yılda %58 oranında zaten trafik cezaları zamlandı. Bunu Ocak ayının ilk haftasındaki bölümümüzde seninle dile getirmiştik. Yeni trafik cezalarından bahsetmiştik. O yüzden buna çok uzun uzun değinmeyeceğim. Merak edenler o bölümümüzü izleyebilirler. Ne oldu burada? Trafik cezalarında şimdi şöyle bir indirimli ödeme süresi oluyor. Ne oluyor? Sen cezayı yedin, 15 gün içerisinde bunu indirimli olarak ödeyebiliyorsun. Bunun süresi uzatıldı. Artık yeni gelen düzenlemeye göre trafik cezalarını ceza yazıldıktan ilk bir ay içerisinde ödeyenlere erken ödeme indirimi yapılacak. Yani bu süre ne oldu? 15 gün
uzatıldı. 15 günden bir aya çıkartılmış oldu.
Yani iki katına çıkarılmış oldu kısaca ödemek gerekirse. Ne oluyor? Sen trafik cezasını yedin, ödemek istiyorsun, indirimli ödemek istiyorsun. İlk bir ay içerisinde %25 indirimli ödeme fırsatından artık yararlanabiliyorsun bundan.
Yani bu şöyle iyi, en azından o ay diyelim ayın kaçında geldi bilmiyorsun ama öbür ay için kendini ayarlayabilirsin. Yani herkes aynı parayı kazanmıyor işte yayından önce seninle konuştuğumuz gibi. Yani Porsche'la adam galerideki Porsche'ne gidip teslim ederken 150 bin lira ceza yemiş. Yani bir hata var diye konuştuk. Yani mümkün değil 150 bin liralık bir ceza olması. Çünkü 80 ile gidilmesi gereken yerde 96 kilometreyle gitmiş. 150 bin lira olmaz öyle bir dünya yok tabii. O yüzden o hatanın düzeltilmesini bekliyoruz. Tabii Porsche'u görüp de acaba birisi yani sistem şey mi dedi yani. Sen de konuş, onu da konuştuğumuz için. Gelire göre ceza yazıyorlar demiştik. İşte İskandinav ülkelerinden birinde. İsveç'ti sanırım. Dolayısıyla adam işte 100 bin dolar mı kazanıyor? 100 bin doların cezası da işte %10. Uyduruyorum. Böylece adamın canı yanıyor. Ben ya ne yaptık ya gittim param diyor. Burada da Porsche gördü de sistem acaba bizim o konuştuğumuzu mu yapay zeka devreye girdi. Skynet olan Porsche'da gidiyorsun sen görürsün günü deyip yapıştırdı. Galerici de diyor ki ya diyor zaten diyor arabadan 50 bin lira kazanacaktım diyor. Şimdi zarar ediyorum. Ama tabii ki 150 bin lira verecek hali yok galiba. Sen de söylemiştin. Polisler de orada bir hata vardı. İtiraz etme falan diye bir şey söylemişti.
Yani iptal edilmez ama var olan yani olması gereken miktara düşürülür diye düşünüyorum. 150
evet,
bin lira
çok doğru. Gerçekten hani 150 bin liraya araba alırsın yani ceza. Pekala evet. Şimdi bir sonraki habere de hızlıca geçmek istiyorum. Hayırlısı olsun bu konu. Yani bence daha yüksek yapılabilirmiş cezalar. Onları söyleyelim. Şimdi ise yine Çin mahallesine gidiyoruz. Türkiye'yi de belki ilgilendiririm bilemiyorum. Minik elektrikli araba çok da seviyoruz. Bu sefer U01 8.300 dolarlık bir minik elektrikli araba. Neyin nesi bu araba? Değer mi değmez mi sevgili Barış?
Evet, Türkiye'yi de ilgilendirir mi diye bir soru sordun başta. Çok güzel bir soru aslında bu. Yeni düzenleme gelmeseydi belki hani bir distribütör Türkiye'ye getirirdi ya da marka olarak Türkiye'ye gelirler miydi acaba diye düşünmeden edemiyorum. Ama bu servis düzenlemesi geldikten sonra çok da böyle hani Türkiye'ye uğrar mı? En azından bu düzenleme netleşene kadar uğrar gibi gelmiyor bana. Çünkü baktığın zaman 20 en az 20 tane servis istasyonu zorunlu var. Tabii ki bu tüketici açısından çok iyi bir düzenleme olarak düşünmek mümkün. Çünkü hani her marka geliyor buraya satış yapıyor ama servis ağ olarak destekleyemedikten sonra tüketicisini yolda bıraktıktan sonra birçok mağdur bırakıyor arkasında. Bunu daha önceden de otomotiv dünyasında, Türkiye otomotiv pazarında tecrübe ettik. Birçok kullanıcı bunu tecrübe etti. O yüzden hani %100 de kötü bir düzenleme demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. İyi tarafları da var ama biraz daha netleşmesi gereken tarafları da var diyeyim ve bu otomobile şöyle başlayayım hemen. Tabii ki 8.300 dolarlık fiyatı hemen dikkat çekiyor çünkü küçük bir şehir içi kullanımına yönelik bir elektrikli otomobil, Çinli elektrikli otomobil. Çin'de bu tarz kullanıma yönelik elektrikli araçlar bolca satılıyor ve tercih ediliyor. Keşke ülkemizde hani biraz daha fazlalaşsa, en azından şehir içi kullanımda böyle küçük küçük elektrikli otomobiller görsek. Çünkü şehir içi kullanım dendiğinde artık menzil çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Şehir içinde birçok şarj istasyonu var. Artık her AVM'de şarj istasyonu görüyoruz. O yüzden en azından işe gidip gelirken, farklı ihtiyaçları görürken bu tarz araçlar kullanılsa karbon emisyonunda büyük bir düşüş kaydedilir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman otomobil oldukça küçük boyutlara sahip ama kendinden beklenmeyecek derecede teknolojik özelliklere de sahip. Nedir bunlar? İşte iç tarafta uzaktan çalıştırma mobil desteği sayesinde uzaktan çalıştırma, uzaktan kontrol etme, OTA yani kablosuz güncelleme desteği, ses tanıma, otomatik park ve adaptif hız sabitleyici gibi aslında üst segmentlerden alışık olduğumuz, pahalı elektrik yani alışık olduğumuz birçok özelliği standart olarak sunuyor. Mutlaka giriş seviyesinde belki yoktur bunlar ama üst paketlerde dahi böyle küçük şehir içi kullanma yönelik bir otomobilde böyle özelliklerin sunuluyor olması gerçekten şaşırtıcı. Özellikle bana böyle bir otomobilde sunuluyor olması şaşırtıcı geldi. Onun dışında aracın içinde merkez ekran var. Merkez multimedya ekranı 10.1 inçlik. Hemen sürücünün önünde 7 inçlik LCD gösterge ekranı var. Gösterge bilgi ekranı var ki bu ekranın da sunuluyor olması gayet güzel. Baktığımız zaman altyapı tarafına, teknik tarafta 35 kW güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motorundan güç aldığını görüyoruz. Zaten küçük bir otomobil olduğu için 35 kW'lık bir elektrik motoru ona hayli hayli şehir içi kullanımda yetecektir. Bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Son hızı 100 km/s ve bu araçta iki farklı batarya kapasitesi sunuyor. Bir tanesi 24 kWh, bir tanesi 32.5 kWh olmak üzere iki tane lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Bunda tabii ki otomobilin ucuz olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de lityum demir fosfat batarya kullanılıyor olması. Çünkü bu bataryaları her zaman söylediğimiz gibi en azından diğer nikel manganez kobalt kimyasına sahip bataryalara göre daha uygun fiyatlı, daha az maliyetli oluyor. Çin'deki mevcut ölçümlere göre bakıldığında tek şarjla bu bataryalar sırasıyla 251 km veya 335 km sürüş menzili sunuyor. Çin'deki ölçümlerin biraz daha iyimser, biraz daha gerçeğe uzak olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Ama gerçek koşullara baktığımızda 250 km'lik versiyon, 150 km, 335 km'lik versiyonda işte 200-210 km civarında bir menzil sunsa bile şehir içinde çok çok yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü küçük bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında enerji tüketimi de 9.9 kW civarında 100 km'de. Bu da ortalama bir değer olduğunu söylemek mümkün. Yine böyle güzel bir elektrikli otomobil. Başta temenniyi tekrar etmek istiyorum. Keşke Türkiye'de de böyle bolca seçenek görsek de en azından şehir içi kullanımda artık yavaş yavaş
işler değişse.
İş yapabilsek.
Evet, yani böyle bakınca bu arada tabii çok şirin görünüyor. Koltuklar yatınca içinde belki yükleme kapasitesi de artabilir. O da net olarak gözüküyor. O yüzden umarım dediğin şeyler olur ve Türkiye'de de bu aracı da görürüz. Yani aslında burada bazı şeyler yani mesela buraya da olabilir dedirtiyor. Ama dediğin şeyler de önemli. Oyunu bozan şeyler, vergilendirme ve diğer konular umarım hakkımızda hayırlısı olur diyorum. Bir sonraki haberimize geçmek istiyorum. Bir sonraki haberimiz de aslında bakın bu sefer Türkiye'den değildi. Evet. Şöyle bakalım, ben hazırlıyorum Stellantis'le ilgili haber. Neyin nesi bu haber? STLA Large Platform, büyük platform dediği şey nedir? Bizim de Jeep söylerken söylediğin araçla ilgili detayı da böylece almış olacağız.
Evet, Jeep haberinden bahsederken zaten dediğim gibi söylemiştim, birazdan bahsedeceğiz diye. Nedir bu? STLA Large Platform'u Stellantis'in elektrikli araç pazarında daha fazla söz sahibi olmak için geliştirdiği platformlardan bir tanesi. Neydi bunlar? Daha küçüğü vardı, STLA Medium. Onun üzerine inşa edilen ilk otomobil de Peugeot'un yeni Coupe SUV şeklinde tasarladığı yeni E3008'di. STLA Medium platformu üzerine. Bu da STLA Large, daha büyük, işte D ve E segmentinde yer alan elektrikli otomobilleri, elektrikli araçların altyapısını oluşturacak yeni bir platform. Nedir öne çıkan özellikleri? Tabii ki burada ben haberde de başlıkta da belirttiğim gibi 800 kilometreye kadar bu elektrikli sürüş menzilini çıkartacak olması en öne çıkan detaylardan bir tanesi. Çünkü elektrikli otomobillerde en büyük korkulardan bir tanesi menzil kaygısı. Menzilin düşük olması, uzun yolda yetemeyecek olması, ama 800 kilometrelik değerlerden bahsettiğimizde, hatta STLA Medium'da da E3008'in 700 kilometreye kadar menzil sunduğu belirtilmişti. Bu biraz daha büyük bir platform olduğu için tabii ki daha büyük bir batarya kullanılabiliyor. Bunda artık bu değeri 800 kilometreye kadar çıkarıyor. Hatta daha büyük bir batarya kullanılıyor demişken onu da hemen şurada söyleyeyim. Ben görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam 113 kilowatt saatlik bir batarya kullanılabiliyor bunda. Evet, 118 kilowatt saatmiş. 118 kilowatt saatlik kapasiteye sahip büyük bir batarya kullanılabiliyor. Bu sayede 800 kilometrelere kadar ulaşabiliyor menzil. Bir diğer öne çıkan konu da tabii ki, tamam, menzilin uzun olması önemli ama şarj performansı da önemli. Baktığımız zaman Stellantis'in verdiği bilgiye göre dakikada 4,5 kWh saatlik bir şarj performansı sunuyor. Bu da Stellantis'in belirttiğine göre yine elektrikli araç pazarında ortalamanın üzerinde bir değer. Bir diğer öne çıkan unsuru da hem 400 kilowatt, hem 400 volt hem de 800 voltluk elektrik mimarisini destekliyor olması, ki zaten hani şarj hızının yüksek olabilmesi, menzilin daha bu 800 kilometrelere kadar çıkabilmesi için 800 voltluk elektrikli araç mimarisinin olması şart gibi diyebiliriz. 400 voltluk bu değerler yani en azından bataryayı, kapasitesini çok çok arttırmadıkça çok mümkün değil. 800 voltluk elektrik mimarisiyle bu değerlere ulaşılabilir. Bir diğer konu da bu platform sayesinde Stellantis grubu altındaki araçların hiper otomobil performansına ulaşabilecek olması. Tabii ki bu Stellantis'in belirttiği bir değer. Sıfırdan 100'e sadece ve sadece 2 saniyede çıkabilecek otomobiller geliştirebileceklerini. 2 saniye, yani tabii ki günümüzde bu tarz otomobiller mevcut. İşte Tesla Model S en üst versiyonu, performanslı versiyonu bu değerleri görebiliyor. Ama baktığımız zaman işte Stellantis tarafında da böyle bir geliştirmenin yapılacak olması, elektrikli otomobillerin 2 saniyede sıfır yüz hızlanmasını tamamlayabilecek olması çok çok farklı, böyle kayda değer bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Az önce de söylediğim gibi Jeep'in Wagoneer S modeli bu platformu kullanacak ilk modellerden bir tanesi. Hatta ilk model bile olabilir. Onun dışında yeni platformu kullanan ilk modeller şu anda Kuzey Amerika pazarıyla önceliklendirilmiş. Kuzey Amerika pazarında satılacak Dodge ve Jeep modelleri olacak bu platformu kullanan ilk modeller. Onun ardından yine Stellantis çatısı altında yer alan Alfa Romeo, Chrysler, Maserati gibi diğer markalar da bu platformu kullanmaya başlayacaklar. Bu platform üzerine yükselen 2024 ve 2026 yılları arasında 8 tane araç piyasaya sürülecek Stellantis tarafından. Bunları tek tek göreceğiz. Zaten Wagoneer S de bunlardan bir tanesi olacak. Hemen şöyle bakıyorum. Birçok özelliğinden bahsettim zaten bu platformun. Onun dışında tabii ki hem iki çeker hem de dört çekerle uyumlu olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Hani burada hem tek motorlu hem de çift motorlu elektrikli otomobiller görüyor olacağız bu platform üzerine yükselen. Az önce belirtmiştim, 118 kWh saate kadar kapasiteye sahip bir batarya kullanılabiliyor ama bunun dışında tabii ki daha düşük de olacak. Alt versiyonlar olacak. Daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretmek için 85 kWh kapasiteye sahip bataryalar da kullanılıyor olacak bu platformda. Bunun dışında öne çıkan özellikleri bunlar diye düşünüyorum. Güzel bir şekilde özetlediğimizi
şahane,
düşünüyorum.
Şahane, evet, gerçekten öyle. İyi özetledim. Ben de şöyle bir haftaya başka bir konuyu anlatacağım. Bu hafta anlatacaktım ama vazgeçtim. Hem bir video var, onu göstermek istiyorum. Sesim de biraz sekiyor çünkü dijital anlamda. O yüzden ne olur ne olmaz diye ben de haftaya bırakayım. Bu hafta için teşekkür ediyorum. Sözü yayının sonunda sana bırakıyorum. Herkese iyi haftalar, güzel günler diliyorum ve sözü sana bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Ben de senin başta belirttiğini sonda hatırlatmış olayım o zaman. Lütfen bizi takip ediyorsanız, Otogün'den programımızı takip ediyor ve beğeniyorsanız videolarımızı beğendiğini, yorum atarak, en azından emoji bırakarak bizlere destek olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Bunlar hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması açısından önemli şeyler. Bu haftalık da bizden bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.